Ekonomi ekoloji. Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak.
İyi günler değerli Açık Radyo dinleyicileri. Bir ekonomi ekoloji programına daha sizlerle birlikteyiz. Bugün stüdyoda bendeniz Mahir Ilgaz, mikrofon başındayım. Program ortaklarımdan Pelin Cengiz Diyarbakır'da olduğundan katılamıyor. Barış Gencer Baykan okulda, onun da başka işleri var. Serkan Ocak da Cerattepe'de görev başında. Birazdan ona bağlanacağız. Bugün epey hareketli bir gündemi yansıtan bir programımız olacak. Kısa birkaç haberle başlayalım. Uluslararası haberlerden dün İngiltere'de Heathrow Havaalanı'nın genişletilmesine yönelik olan gösterilerde yer alan meşhur Heathrow 13'lüsü hapis cezası almadı. Daha doğrusu ertelenmiş hapis cezaları aldı. Hapise girmemiş oldu bu şekilde. Öyle bir iyi haberle başlamış olalım. Cerattepe'de önemli gelişmeler var. Kömür meselesinde önemli gelişmeler var. Dolu dolu bir program. Fazla uzatmadan Serkan'a bağlanalım. Serkan hoş geldin. Evet biraz galiba hat kötü. Sen Cerattepe'desin Serkan. Bize orada son olup bitenden... ne alemdeyiz? Mücadele bitti mi? Kazanıldı mı? Ne oluyor? Biraz bahsedebilir misin genel olarak?
Tamam. Tam Cerattepe'ye son 2 kilometre kala yayınımız başladı. Tam jandarma kontrol noktasına ulaşamadım. Bu arada sesim iyi mi? Devam edeyim mi?
Şu anda iyi.
Başka bir tamam. Cerattepe'ye çıkan Artvin'in yüksek tepelerindeyim. Karlıya her yer buralar. Biraz ulaşım da zor oluyor. İstersen en son gelişme neler oldu, dün başbakanla neler konuşuldu, tüm detaylarını dün gece yarısı öğrendim. 5 saatlik bir uzun bir maratondu, uzun bir görüşme oldu. Onun detaylarını anlatayım. Sonra burada o gelişmenin ardından neler oldu hemen kısaca da ona değineyim.
10 dakika içinde özetleyebilirsek bunları harika olur.
Tamam. Şimdi başbakanla zaten bu olaylar başladığından... andan itibaren Yeşil Artvin Derneği başta olmak üzere buradaki sivil toplum örgütlerinin, Artvin halkının en yüksek makamı başbakana ulaşma talepleri vardı. Bu talepleri en sonunda kabul etti başbakan ve bir heyet oluşturulmasını Artvinliler adına, burada maden aleyhine protesto gösterileri yapılması dolayısıyla buradaki temsilcilerle bir görüşmeyi kabul etti. O görüşmede dün öğle saatlerinde başladı. Başbakanın başkanlığında yapılan toplantıya tam 4 bakan, Orman ve Su İşleri Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Enerji Bakanı, Faruk Çelik de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı da Artvin'in olması dolayısıyla toplantıda hazır bulundu. Milletvekilleri vardı. Artvin'i temsilen de Yeşil Artvin Derneği Başkanı, işte Neşe Karahan, avukatları Bedrettin Kalın, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor orman mühendisi Oğuz Kurdoğlu ile birlikte toplam 14 kişi katıldı bu görüşmeye. Başbakan 2 saat boyunca bizzat kendisi görüşmenin tüm detaylarını dinledi. Tüm katılanların taleplerini, isteklerini, neden maden faaliyetinin Cerattepe'de yapılmamasıyla ilgili bilimsel açıklamalarını tek tek dinledi, not aldı. Hatta ilginç bir detaydır. Konya'da açılış törenine yetişecekti. Yardımcıların uyarılarına rağmen başbakan iyi niyet göstergesi olarak sonuna kadar toplantının kaldı. Bazı sözler verdi. Neydi o sözler? Cerattepe'de hukuki süreç tamamlanana kadar kesinlikle oradaki şirkete herhangi bir faaliyet yapılmayacak. Bu ilk anda yürekleri su sıyırttan zaten dün son dakika gelişmesi olarak da verilen önemli bir hadiseydi. Bunun dışında en büyük tartışmaların başında burada biliyorsunuz 20 yıl öncesine dayanan bir hikaye bu. O zamanlardan beri konuşulan aslında altın cevherinin oldu ve altın madenciliği yapılacağı ama tepkiler ve mahkeme kararlarıyla bu iptal edildi. Altın madenciliği yapılıp yapılmaması ile ilgili soruya da kesinlikle altın madenciliği yapılmayacağının sözünü verdi başbakan. Başbakan ayrıca bu kesilen ağaç sayısı ile ilgili de şunu söyledi. İddialar şu yöndeydi. 3500 ağaç kesilecek ve sonrasında daha fazlası da kesilecek. Bununla ilgili de eğer bir tane fazla kesilsin ben bizzat kendim gelip orayı mühürleyeceğim diye bir açıklamada bulundu. Şimdi ilk bakışta bu açıklamalar iyi niyet göstergesi elbette. Hukuki süreç tamamlanana kadar. Şu belli ki buradaki gerginlik, zaten bugün de onu gördüm ben. Buradaki gerginlik bu dünkü gelişmeden sonra azalmış durumda. Ama diyelim bir altını çizelim, neler olduğunu hem kişisel yorumlarımla aktarmaya çalışayım. Hem de buradaki, yani buradaki hukuki süreci takip eden insanlarla, bilim insanlarından aldığım görüşleri aktarmaya çalışayım. Tamam. Şimdi hukuki süreçten kasıt nedir acaba? Burada bir muğlaklık var. Çünkü devam eden yargı ile ilgili 14 Mart'ta bir kişi keşfi atandı. Bu şimdi hukuki süreçte devam edecek ilk adım. Ama bununla bitmeyecek tabii ki. Rize İdare Mahkemesi bu 14 Mart'taki keşiften çıkan rapora göre bir karar verecek. Olumlu ya da olumsuz. Karar ne yönde olursa olsun her iki taraftan birinin itirazı olacak. İtiraz değerlendirilecek. Danıştay'a gidecek. Daha sonra Danıştay'dan bu çıkan kararla tekrar Rize İdare Mahkemesi'ne geri dönecek. Mahkeme bu sefer bu karara istinaden yeni bir karar verecek ve tekrar Danıştay'a gidecek. Danıştay nihai kararını verecek. Geçmişteki buna benzer örneklere bakıldığı zaman bu süreç 2-3 yılı bulabilir. Daha hızlı da olabilir tabii ki. Bu çok Türkiye'nin gündemine gelen bir mesele olduğu için. Şimdi hukuki süreçten kasıt acaba ilk bilirkişi raporunu kadar mı? Yoksa Rize İdare Mahkemesi'nin vereceği ilk kararı mı? Yoksa tamamen hukuktan kasıt şudur. Tamamen bu işin bitme noktasıdır. Danıştay'ın vereceği son karardır. Oraya kadar beklenecek mi, beklenmeyecek mi? Bu kafalardaki soru işareti. Altını çizmek istediğim benim başka bir nokta var. Ben 2006'dan 2007'den bu yana Karadeniz'de özellikle hidroelektrik santrallerden sonra başlayan bu mücadeleleri çok sıkı yakından takip ediyorum. Yerinde incelemelerde de bulunuyorum. Mahkeme kararlarını, bilirkişi raporlarını satır satır okuyorum yıllardır. Rize İdare Mahkemesi ile ilgili sadece kişisel bir gözlemim. Orada daha önce Rize İdare Mahkemesi'nin verdiği kararlar son yıllarda çevrecilerin, yaşam savunucularının aleyhinde değişmeye başladı. Eskiden bütün bu tarz projelere açılan davalarda yürütmeyi durdurma kararı verilirdi. ÇED'le ilgili süreçlere iptal kararları verilirdi. Ama son zamanlara baktığımızda şunu da biliyoruz tabii. Yani şunu söylemek istiyorum aslında. Oradaki Rize İdare Mahkemesi'ndeki yargıçların yerleri değiştirildi. Lehte karar verenlerin, yani burada madencilik, hidroelektrik santral yapılmasına karşı olanların lehte olacak kararları veren birçok yargıçın yeri değiştirildi. Son yıllarda verilen kararlar bu anlamda bakıldığı zaman pek müspet kararlar olmuyor. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Şimdi dünkü başbakanın açıklamasından sonra burada neler değişti? Hemen ilk izlenimimiz şu oldu. Cerattepe'ye çıkan yolda, Artvin'den yukarıya tepelere, tepede Cerattepe çıkan yolda şehirden hemen çıkar çıkmaz bir jandarma kontrol noktası vardı. Bu noktadan insanlar geri çevriliyordu. Bu noktayı kaldırmışlar. Yani biz o noktadan hiç takılmadan yukarı çıktık. Şimdi Cerattepe tam mahallenin ağzında tekrar ikinci bir güvenlik kontrolü var. Büyük ihtimalle orada takılacağız. Orada bizi geri çevirecekler. Çünkü herkese dün Ümit Kocasakal'da İstanbul Baro Başkanı ve beraberinde bir sürü ilim baro başkanlarıyla birlikte buraya geldiler ve çıkmayı denediler. O noktaya kadar çıkabildiler ama o noktadan sonra güvenlik güçleri izin vermedi. Muhtemelen biz de öyle olacağız. Ama insanlarda hafta sonu yapılması planlanan bir büyük bir çevre eğilimi olacaktı burada. O şu anda yapılmayacak gibi gözüküyor ama Yeşil Artvin Derneği'nin bugün öğlen bir toplantısı olacak. O toplantıdan ne sonuç çıkacağını biz de burada yerinde takip edeceğiz ama burada günlerdir 6000 polisten bahsediyor. Karadeniz'deki çevre illerden yüzlerce polis geldi buraya. Yani otobüslerde yatıyorlar, buradaki okullarda, misafirhanelerde, polis evlerinde falan yatıyorlar. O tarafta polis de inanılmaz gergin. İnsanların, Karadeniz insanların zaten belli gruplar, biliyorsunuz buradaki verilen mücadelede işte belli mihraklar, bölücüler, vatan hainleri, işte terör örgütü üyesi gibi söylemlerle buradaki insanlar daha da bırakın madenci gazetecilik faaliyetine karşı çıkmayı, bu söylemlerle özellikle daha da kızgın, gergin bir vaziyetteler. Şimdi dünkü bu gelişme biraz daha bu gergin ortamı yumuşattı. Bu anlamda bir olumlu gelişme. Yani bundan sonra önümüzdeki günlerde muhtemelen polis de halkın gazlı, tazikli, suylu bir çatışmasına tanık olmayacağız burada. Ama neler olacağını da bekleyeceğiz ve süreci takip edeceğiz. Çünkü o hukuki süreçe kadar yapılmayacak ne demek? Buradaki vatandaşların temel talebi de şu, güvenlik güçleriyle birlikte Cerattepe'de madenin yapılacağı sahaya iş makinelerinin çıkarılmasına da çok tepkililer ve bu dünkü başbakanın söylemiyle birlikte o iş makinelerinin de aşağı indirilmesini talep ediyorlar. Önümüzdeki günlerde beklenen gelişme bu. Eğer o makineler de inerse burada tamamen gerginlik şimdilik diyelim tırnak içinde son bulacak gibi gözüküyor.
Serkan, çok teşekkür ediyoruz katıldığın ve kısıtlı zaman içinde bu geniş kapsamlı özeti verdiğin için. Biz bu konuyu Açık Radyo'da zaten artık 10 programı 8'inde falan gün içinde ele alınıyor ama daha da fazla izlemeye devam edeceğiz. Takibini de yapacağız. Oradan objektifler başka yere çevrildiğinde de biz izlemeye devam ediyor olacağız. Çok teşekkür ederiz.
Yani rica ederim. Tabii ki ben de programın bir ortağı olarak her zaman bunu dillendiriyoruz. Her zaman çevre olaylarını takip eden bir gazeteci olarak. Şunun altını tekrar son cümle şunu söyleyeyim. Gezi Parkı direnişinde de şunu gördük. Yani bir takım mücadeleler verilince geri adım attırılıyor. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Başbakan'ın dünkü açıklamasından bir gün önce şunu demişti. Cerattepe'de geri adım atmayacağız. Hem bu direniş hem de Başbakan'ın bu dünkü toplantısı görüldü ki yani geri adım atılıyor. Bu direniş, bu mücadele, bu haklı mücadele bana göre bir takım engellemelere sebep olabiliyor. Bunun özelinde, Cerattepe'nin özelinde Türkiye'nin birçok noktasında bu tarz mücadeleler var. Ama insanlar bu mücadelesinden vazgeçmemeli. Haklı mücadelesinden vazgeçmemeli. Ne için mücadele ediyorlar? Doğa hakkı için. Buradaki bir kayın ağacı.
Yaşam hakkı için.
Yaşam ağacının hakkı için ve özetle yaşam hakkı için. Anayasanın bize 56. maddesinde bize öngördüğü temiz, sağlıklı bir çevrede en temel anayasal hakları için mücadele ediyor insanlar burada. Onlar mücadeleye devam edeceğiz. Biz de Açık Radyo dinleyicilerine bu mikrofonlarımızdan, yerinde incelemelerimizden onları haberdar etmeye devam edeceğiz. İyi yayınlar.
Evet, teşekkürler Serkan. Görüşmek üzere. Sana kolaylıklar orada.
Hoşçakal.
Evet. Serkan Ocak'la görüştük. Cerattepe'deki son gelişmeleri verdi ve bitirirken işte mücadele verildiği zaman geri adım atmayacağız diyenler geri adım atmak zorunda kalıyorlar dedi. Şimdi o mücadelelerinden bir başkasına bağlanacağız. Foça Ali Ağa bölgesinde olan bitenler var. Orada ciddi bir sanayi kirliliği ve başta kömür olmak üzere ciddi bir kuşatma var. Yaşam hakkına ilişkin ciddi bir müdahale var. O bölgeden Bahadır Doğutürk Foçep'ten konuğumuz olacak. Bahadır Bey, merhabalar.
Merhabalar.
Çok teşekkür ederiz öncelikle yayınımıza katıldığınız için. Sizden ricamız öncelikle bölgede ne oluyor ne bitiyor? Ciddi bir sanayi kirliliği ve kömür kaynaklı kirlilik var. Fosil yakıt kaynaklı kirlilik var. Şimdi bölgede faaliyette olan termik bir santral var. O santralin ikinci ünitesine ilişkin olumlu ÇED raporu gelmiş. Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz bize?
Memnuniyetle. Aslında memnuniyetle derken yanlış kelime kullandığımı fark ettim bir anda. Sıkıntıyla demek lazım. Çünkü bölgede 70'li yıllardan beri fütursuzca bir sanayi gelişimi var. Bu bölgede yani fosil yakıtlı kaynaklı kirleticiler olarak düşündüğümüzde rafineriler, petrokimya tesisleri, buna benzer işte termik santral, doğal gazlı termik santrallar, kömürlü termik santrallar, bir de bölgede kümülatif etkiyi artıracak LPG dolum tesisleri, tehlikeli gemi söküm tesisleri, limanlar, gübre fabrikaları,
ne ararsanız var yani.
Yani böyle saymaya kalktığınızda insan yoruluyor. Dolayısıyla Ali Ağa bölgesinde ciddi bir kümülatif kirlilik söz konusu. Tabii son dönemlerde Türkiye'de kömür yatırımlarına ağırlık verilmesi nedeniyle Ali Ağa da bundan nasibini alıyor. Şu anda Bacasüt'ten bir tane 350 megawattlık kömürlü termik santral faaliyetini devam ettiriyor.
O faaliyet de galiba ancak, biraz sorumluymuş duyduğumuz kadarıyla.
Biraz sorumlu, biraz değil çok sorumlu. Çünkü iki yıl neredeyse aşkın bir dönemdir faaliyet gösteren termik santralın birinci ünitesinin bilirkişi incelemesini daha 5 Şubat 2016'da yapabildik. Biz Danıştay'a açtığımız dava neticesinde Danıştay'ın bozma kararıyla daha evvel yapılmış olan bilirkişinin yetersiz olduğunu, bu bölgenin kümülatif olarak kirli olduğunu, farklı disiplinlerden bilirkişilerin inceleme yapması gerektiğini vurgu yapmıştı. Dolayısıyla daha birinci ünitesinin davası görülmemişken ikinci ünitenin ÇED raporunun olumlu verilmesi tarafımızda hayretle karşılanmakta.
Buradan da dinleyicilerimiz için yani, çok özür dilerim. Dinleyicilerimiz için bir kısa açıklama yapalım. Şu anda bilirkişi inceleme süreci tamamlanmayan termik santralin ilk ünitesi faaliyette.
Yaklaşık. Gayet tabii.
Evet, yani dolayısıyla dava süreci hani belki Cerattepe gibi başka bölgeler için de örnek olur. Hani dava süreci devam edene kadar vesaire gibi şeyler her zaman yeterli olmuyor. Çünkü proje faaliyeti geçiyor, dava süreci devam etse bile gayet güzel faaliyetine devam edebiliyor maalesef.
Kesinlikle, hatta biz dün Cerattepe'den gelen yani sevindirici habere kuşkuyla yaklaştık. Şöyle ki yani tehlike geçmiş gibi algılayıp rahat olmamak lazım. Çünkü ne hukuk dinleniyor ne yani kural dinleniyor. Birinci ünitenin büyük ihtimalle yani çok kesin bir bilgi değil ama kesine yakın bir kaynaktan aldığımız bilgiye göre Büyükşehir Belediyesi'nden gayri sıhhi müessese raporu dahi yok ellerinde. Dolayısıyla daha davası devam ederken tam manasıyla bütün belgeler hazır değilken 2 yıldır faaliyet gösterip üstelik kapasite arttırmak suretiyle ikinci üniteyi devreye almak yani bir akıl tutulmasıdır. Bu konuda zaten davalarımızı hemen açacağız. Daha olumlu kararı 2 gün oldu geleli. Bununla ilgili hukuki girişimlerimiz olacak. Bunun yanında demokratik haklarımızı da kullanacağız. Bölgede zaten faaliyet gösteren bir sürü sivil toplum örgütü, kuruluşlar hep birlikte hareket ediyoruz burada. İşte 15 Mayıs'ta da bu kömürle ilgili, fosil yakıtlarla ilgili Türkiye'de direnen, yaşamı savunan diğer paydaşlarla birlikte bir ses çıkarmak için harekete geçmiş durumdayız. Yani Aliağa ve Foça bölgesini böyle birkaç dakikada anlatmak mümkün değil. Bunun için oturup dakikalarca, saatlerce konuşmak gerekir. Bizim endişemiz şu ki hiç temenni etmediğimiz şekilde yarın bir gün toplu ölümler olduğunda eğer burada ne yaptık diye düşüneceksek o zaman testi kırıldıktan sonra çözüm aramak yerine şimdiden önlem almak lazım. Biz FOÇEP olarak yıllardır söylüyoruz bu bölgede çevresel kirliliği araştırmak üzere bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu kurulmalıdır diyoruz. Gece gündüz havadan, denizden, karadan bütün kontrol sistemlerinin devreye alınması gerekir diye düşünüyoruz. Çünkü burada fütursuz bir sanayileşme var. Dileyen dilediği tesisi işte hukuk tanımadan, kural tanımadan yapabiliyor. Burada bir sahipsizlik söz konusu. Yani İzmir'in kuzey aksında bir kirli oyun oynanmakta. Biz de yaşam savunucular olarak elimizden gelen her türlü demokratik hakkımızı, hukuksal hakkımızı kullanarak mücadele etmeye çalışıyoruz.
Bir de tabii geleceğe ilişkin kaygıları söylediniz. Bölgede mevcutta zaten inanılmaz bir kirlilik var. Giden görüyor zaten. Geçmişe ilişkin de bazı kaygılar var. Örneğin dün bir haber aldık. Bölgede bulunan ve birinci derecede sit alanı olan bir antik liman üzerine neredeyse birkaç metre yakınına başka bir santral yapılması söz konusuymuş. Bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz?
Şimdi aslında tabii programda vakit daraldığı için ben detaya giremedim. Onun için dedim biraz evvel. Ben kime antik kentinden daha hiç bahsetmedim bile. Bu biraz evvel saydığım bütün tesisler 3000 yıllık günümüze kadar ulaşabilmiş dünyadaki 3-4 liman kentinden bir tanesidir. Bu fütursuzca sanayileşme bu kime antik kentinin üstünde yapılanmaktadır. Bu dün çıkan haber ise Aliağa'da P Petkim Soka rafinerisi, yani Azerbaycan'la ortak girişim olan Sokar girişimi, orada büyük yarım adayı özel proje alanı ilan etmek suretiyle orada farklı yatırımlar planlamakta. Bu öğrendiğimiz bilgiler bu yeni Aliağa Yarımadası'ndaki yeni bir antik kent. Yani emin olun ondan bizim de haberimiz yoktu. Araştırmalar sonucunda öğrendik. Anlaşılıyor ki oradaki antik kentle ilgili herhangi bir çalışma yapılmadan oldu bittiye getirmek suretiyle orada bu tesisleri kurmak istemişler. Ama doğru hiçbir zaman gizli kalmıyor. Bir gün gün ışığına çıkıyor. Dolayısıyla bununla ilgili girişimlerimiz de devam edecek. Orada üstelik petrokoklu termik santral planı var, iki tane. Yani dünyada hiçbir ülkenin sınırlarına dahi sokmak istemediği petrokoku maalesef biz İzmir'in bacasında, damında ve İzmir'i tehdit edecek şekilde yakmaya çalışıyoruz. Sanki bunca kirlilik yokmuş gibi. Yani burada Aliağa bölgesinde gerçekten bir farklı bir durum var. Yani çevresel kirliliklerin kritik eşiklerinin çoktan aşıldığı bir bölgeden bahsediyoruz. Bu kümülatif etkiden dolayı bölgede civarda yaşayan köylerde ciddi kanser hastalıkları, efendim solunum yolu hastalıkları gibi farklı şeylerle karşılaşıyoruz. Evet. Fakat burada bir ağır sanayi bölgesi ilanı edilmiş olmasından kaynaklı rahatlıkla dileyen dilediği tesisi burada yapmakta kendini hak görüyor. Bu gidişe bir dur demek lazım.
Bunun da ilk adımını 15 Mayıs'ta atıyorsunuz.
Gözden çıkarılmış bir bölge olmamalı. Yurdun her yerinde bu sıkıntıyı yaşıyoruz. İşte Artvin'den İzmir'e, Mersin'den Sinop'a kadar yurdun dört bir yanında çevresel talan devam ediyor. Biz için de bu yaşam savunucuları olarak hep birlikte mücadele etmek. Çünkü mücadele edildiğinde ne olduğunu hepimiz görüyoruz.
Evet. Peki mücadelenizin ilk adımı da o zaman 15 Mayıs'taki bir araya geliş sanıyorum. Türkiye'deki diğer kömür karşıtı hareketlerle birlikte, ekoloji mücadeleleriyle
evet,
birlikte.
O konuyla ilgili de açıklamalarımız çok yakında olacak. Bütün kamuoyuna duyuracağız. Herhalde haberleşiriz. Bir şekilde duyurumları yaparız. Bunu dalga dalga yayılıp Türkiye'den güzel bir ses çıkmasını diliyoruz. Çünkü Paris İklim Zirvesi'nde de bütün ülkelerin anlaştığı gibi enerji üretiminde fosil yakıt kullanımı, özellikle kömür yakıt kullanımı artık bütün dünyayı ciddi şekilde tehdit etmekte. Dolayısıyla bu kadar üzerinde konsensüs sağlanmış kirletici bir metayla enerji üretmek bir akıl tutulması anlamına geliyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak varken böyle artık geçmişte kalmış dünyayı zehire boğan kömürlerle enerji üretme devrinin geride kalmasını diliyoruz. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar ama Aliağa konusunu bu kadar kısa bir programda anlatmam mümkün değil. Onu özellikle belirtmek istiyorum.
Daha fazla zaten bu konuya ilerleyen günlerde, haftalarda sık sık döneceğiz. Çok teşekkür ederiz Bahadır Bey. Görüşmek üzere.
Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
Sağ olun.
İyi günler.
İyi günler. Evet, Türkiye'nin iki kıyı bölgesinden, doğusundan batısından çevre ve yaşam hakkı mücadeleleri temsilcileriyle görüştük. Gazeteciyle, bir tanesi gazeteciydi aslında. Ama o mücadelelerden haberler aldık diyebiliriz. Her yerde artan bir artık yeter duruşu var. Biz de izlemeye devam edeceğiz. Bu haftaki ekonomi ekoloji programının sonuna geldik. Bir parçayla çıkacağız şimdi. Parçanın artık ne kadarını çalabiliriz o Selahattin'in kararına kalmış bir sonraki programa kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi haftalar.
Ekonomi, ekoloji.
Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.